Ayrım 18, Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 190. Özünü terk edemezsin. Tosyalı aşık bir adamın mahzun gözleriyle süzüyordu Gülseren Hanım'ı. O sert bakışlı adam Gülseren Hanım'a bakarken bal mumu gibi eriyordu adeta. Fil hakika onun gibi kabadayıcılık oynayan soytarıların bir tek kadına meftun olacaklarına yahut böyle ipek gibi yumuşayacaklarına ihtimal vermezdim. Üstelik ikisinin de parıldayan gözlerindeki ışık gayet samimiydi. Fakat bu masum bakışmalar bir müddet sonra çirkin cilveleşmelere dönüştü. Ansızın çıkıştı. Pes doğrusu, içine düştüğünüz vaziyetin çirkinliğine aldırmaksızın. Sözlerimin devamını getirmeye cesaret edemedim. İçimdeki öfkeyi dizginleyemeyerek nahoş sözler edebilirdim. Terbiye hududunu aşmadan ağzıma gelen sözleri gemledim. Yanakları pembeleşen Gülseren Hanım mahcup bir ifadeyle toparlandı. Fakat Tosyalı lakayt bir hava içinde karşılık verdi.
''Bu da mı suç komiserim?''
Gülseren Hanım gizli bir istihzayla küçük burnunu titretti. ''İrina'ya da böyle aşkla bakar mıydın?'' diye sordum araya fitne veren arsız koca karılar gibi. İkisinin de yüzünü hüzün kapladı, başları öne düştü. ''Artık gücüm kalmadı, anlatacağım.'' dedi Gülseren Hanım. Tosyalı yüzündeki hüznü silerek sert bir bakış fırlattı dikiz aynasından. ''Sen karışma Tosyalı.'' diyerek bakışlarımı Gülseren Hanım'a çevirdim. ''Neyi anlatacaksınız, merak ediyorum.'' Gülseren Hanım dudaklarındaki matemli havayı titreterek söze başladı. ''İrina da benim, Gülseren de, yazgın böyleymiş. İrina karanlıkta kalan, ezilen, hor görülen, aşağılanan bir kadındı. Ta ki Mahir Tosyalı ile karşılaşıncaya dek. Mahir'den sonra İrina öldü, Gülseren doğdu. Herkesin saygı duyduğu, sevdiği, takdir ettiği, el üstünde tuttuğu kadın. Mahir boğulduğum pis hayatın içinden çekip çıkardı beni. Ben de onu içine düştü, karanlık dipsiz çukurdan çıkardım. Bay Leonidas'ın başına gelen felaket olmasaydı buralardan kaçıp gidecektik. Özlemini duyduğumuz mesut bir hayatın aydınlığına doğru yürüyecektik. Fakat Bay Leonidas'ın ölümüyle tatlı bir düşten uyandık. Herkesin Mahir'i suçlayacağını biliyorduk çünkü. Oysa Mahir Bay Leonidas'ı defalarca uyarmıştı. Bay Leonidas ise bütün ikazlara rağmen peşimi bırakmamakta ısrarcı davrandı. Bana karşı önlenemez, garip bir saplantısı vardı. Mahir'i yanımda görünce korkar zannediyordum. O ise daha fazla üsteledi. Bana olan iptilasına anlam veremiyordum. Bu hastalıklı düşkünlüğe bir mana veremediğim gibi korkuyordum da. Mahir her şeye rağmen onun kılına bile dokunmadı. Neden sonra Bay Leonidas kendiliğinden peşimi bıraktı? Tuhaf biriydi. Bana ısrarla Neriman derdi. ''Seni nihayet buldum, asla bırakmam.'' gibi safsatalarla kapımı zorlardı. Onun öldürüldüğünü duyduğumda şaşırmıştım, korkmuştum da. Mahir de endişeliydi, mecburen kaçtık.
''Kaçacaktınız ama kaçamadınız.'' dedim tatlı bir gülümseyişle. Tosyalı girdi araya. ''Sizin yerinize bir başkası olsaydı şimdiye kadar sır olmuştuk.''
Gülseren Hanım'ın anlattıklarını eşeleyip kafamı daha çok bulandırmak niyetinde değildim. Vaziyeti anlamıştım, mevzuyu değiştirdim.
''Benjamin'i tanır mıydın Tosyalı?''
Yarasına tuz basmışım gibi kinle söylendi.
''Tanırım iti, adi herifin biridir. O kadar sopa yedi de uslanmadı. Bizim mekana büyük borç takıp kaçtı. Kafasını soktuğu delikten çıkarıp borcunu bir kalemde kapadı sonra.''
''Nereden bulmuş parayı, hiç sormadın mı?''
''Nereden bulduysa buldu, beni alakadar etmez.''
''Seni alakadar eder, çünkü Benjamin de öldürüldü. Belki de Bay Leonidas'ı öldürmesi hususunda anlaştınız. Benjamin'in tüm borçlarına karşılık Bay Leonidas'ın canını ortaya koydun. Benjamin de kabul etti. Bay Leonidas'ı öldürdü. Benjamin'i öldürecek başka bir zavallı bulup onu da pis oyununa oyuncak ettin.'' Tosyalı'yı mesnetsiz itham etmiştim, yemini su gibi içmeye kalktı yine. Bildiği ne kadar yemin varsa savuruyordu fütursuz.
Beyhuda nefesini tüketme diyerek araya girdim, sana itimadım yok.
Tosyalı içinde bulunduğu vaziyetin vahametini idrakten uzaktı. Vay be, demek ben Yamin'i de öldürdüler diye mırıldandı, gözlerini yoldan ayırmadan. Sırada kim var diye sordum.
Şaşırdım komiserim, yanlış bir söz söyledim herhalde.
İşi saflığa mı vuruyordu, ciddi miydi kestiremedim.
Bana kumpas kurdular diye bağırarak kaçmıştır hatırlarsan. Bu sözü de mi şaşkınlıkla ettin? Sana kumpas kuranlar kim?
Bir anlığına düşündü.
O gece korkudan ne dediğimi bilmiyorum komiserim, hatırlamıyorum.
Bir anlığına sustu.
Ama dükkanı benden kiralayanları hatırlıyorum dedi.
Şu üzerine çöktüğün dükkanı mı?
Evet.
O dükkana dair tek kelam etmekten kaçınmıştın. Şimdi her şeyi hatırlayıp anlatacağın tuttu. Seni ve kocaman yalanlarını tertemiz toprak bile kapatamaz ya. Neyse dökül bakalım.
Bu sözlerim Tosyalı'ya dokunmuştu.
İnanın bu defa doğruları konuşacağım diyerek anlatmaya başladı. Bundan 6 ay evvel kadardı. 2 Rum çıka geldi benim pavyona. Dükkanı kiralamak istediler. Şartları konuşup anlaştık. 1 yıllık kirayı da peşin ödediler. Fakat sözleşme yapmak istemediler. Canıma minnet dedim. Hiç kıllanmamıştım heriflerden. Alelade insanlara benziyorlardı. O dükkanda kara borsacılık yaptıklarını duyunca şaşırmıştım ama onlara ilişmedim. Nasıl olsa paramı peşin almıştım. İster kara borsacılık etsinlerdi, ister bahis oynatsınlardı, umurum değildi. Başıma böylesine büyük bir bela açacaklarını bilseydim ikisini de oradan def ederdim.
Eşkallerini hatırlıyor musun?
Görsem anımsarım, o kadar.
Adlarını filan sormadın mı?
Adlarını söylediler ama hiç hatırımda kalmadı. Zaten birçok kiracımın adını bilmem.
Tabii mal mülk çok olunca kıymeti kalmıyor bu malumatın dedim içimden. Ömer Efendi'nin sözleri çınladı kulağımda. Varlığın kıymetini parası çok olan bilmez evlat. Fakirin cebine daldır eline. Orada bir çeyreklik bile altın kıymetindedir.
O sıra camiye gelmiştik. Gözümü dolduran kalabalık beni şaşırtmıştı. Sabahın uyuşuk aydınlığında tekmil Karaköy siyah otomobilin etrafını sarmıştı. Bu ikin anahtarını ön koltuğa fırlatarak adamın bagajda, onu çıkar dedim.
Hayretini gizleyemedi Tosyalı. Aşağı telaşla inip Asit'i bagajdan çıkardı. Asit ter içinde kalmış, güçlükle nefes alıyordu. Soluk aralarında da etrafına öfkeyle bakıyordu. Dağılın der gibi.
Tosyalı onu kolundan tuttuğu gibi otomobile bindirdi. Asit bizi fark etmemişti. Hiddetle söylendi önden.
Şu başkomiser Sadri bozuntusu karşıma çıktığında üzerine asit döküp yakmasam.
Sol avucunun içinde beni görüyormuş gibi sağlam bir yumruk indirdi.
Tevekkeli değil adama asit diyorlar dedim içimden. Sonra dudaklarımı onun kulağına doğru yaklaştırdım.
Sahiden asit döküp yakar mısın dedim alaycı bir fısıltıyla.
Asit yutkundu. Başını hafif çevirdiğinde burun buruna geldik. Yüzündeki kan çekiliverdi. Kireç gibi bembeyaz kesilmişti.
Bagajda az kalsın ölüyordum komiserim dedi yumuşak bir sitemle.
Geber dedim kaba bir tabirle. Karşılık veremedi. Tosyalı'nın bakışlarına maruz kalmıştı o an. Tıpkı bir geri zekalıya bakar gibi onu süzüyordu Tosyalı. Dolgun dudaklarını kilitleyerek sustu Asit.
Karakola sür dedim sinirle.
Ansızın çiseleyen yağmurla birlikte karakola yollandık.
Mesut bir sabahın körpe ışıltısı zihnimi saran karanlıklarda ufalanarak kayboluyor.
Nezaretin demir parmaklıklı kapısı Tosyalı ve Asit için gıcırdayarak aralanmıştı. Asit kaderine rağm etmiş usulca içeri girmişti. Lakin Tosyalı onun kadar cesur olamamıştı. Tosyalı'nın adımları endişe içinde gerilemişti. Genç meslektaşım katı bir tavırla onu içeriye itti. Tosyalı yüzünü buruşturarak parmaklıklar ardına geçti. Nezaretin müzmin sakinleri Tosyalı'yı görünce şaşkınlık içinde ayağa kalktı birden. Mücrimlerin saygı dolu bakışları onun yüzüne mağrur bir damla gibi düşüyor, o da bu hazzı yaşayarak gururlanıyordu. O sıra demir parmaklıklar arasından elini uzatıp kolumu yakaladı. Genç meslektaşıma mani olmasam Tosyalı'nın bileğini kırabilirdi.
Sen karışma der gibi elimi havaya kaldırdım.
Komiserim dedi kısık bir sese, Gülseren ne olacak?
Kolumu bırak der gibi yadırgar bir bakış attım. Utancını demir parmaklıklara asarak umutlu bir yüzle bana baktı.
Onun akıbetini senin tutumun belirleyecek dedem. Onu düşünüyorsan yalana başvurmadan doğru bildiklerini anlatacaksın. Buradan başka türlü kurtulamazsınız. Tosyalı kalbindeki ağırlığın tesiriyle parmaklıklara tutunarak çöküverdi. Deminki mağrur adamın esaret altındaki acınası haline şaşkınlıkla baktı herkes. Hiçbir acıma hissine kapılmadan iki kat yukarı çıktım. Kenan'ın odasına girdiğimde onu çirkin bir biçimde oturuyor buldum. Altındaki koltuğa iyice kaykılmış, ayaklarını masanın üzerine çıkarmış, cigara tüttürüyordu keyifle. Gözlerini kısarak bana baktı.
''Ne oldu Sadri? Mühim bir gelişme var mı?''
''Hiç oralı olmadım.'' ''Avni müdür nerede?'' diye sordum.
''Avni müdür çıktı. Akşama kadar da geleceğini zannetmiyorum. Sabaha kadar Andrea adında bir adamın peşindeydik.''
''Bulabildiniz mi?''
''Çiğ bir tabirle adam sırra kadem basmış. Hem de epey yüklü bir parayla. Oturduğu evin kapısını çaldık gün ışımadan. Ev ahalisi yataklarından korku içinde uyandı.'' Bizi karşılarında görünce nedense hiç şaşırmadılar. Meğer Andrea'nın uzun zamandır gizli işler çevirdiğini sezinlemişler. Bir gün bavulu hazırlamış Andrea, Paris'e gidiyorum demiş ve çıkmış evden. Çıkış o çıkış. Arkasında 30.000 lira bırakıp kaçmış. Yanında götürdüğü bavul para doluymuş, kız kardeşi görmüş. Tabii adam arkasında 30.000 bırakınca bunlar da ses çıkarıp ardına düşmemişler. Anlayacağın...
Kenan'ın sözünü açık pencereden içeri süzülen neşeli marş sesleri kesmişti. Yola bakan pencerenin kanatlarını kapatmak için usul usul adımladım. Dışarıya baktığımda heyecanlı bir kalabalığın kenetlendiğini gördüm. Talebeler muntazam adımlarla ayaklarını yere vuruyor, Cemal Reşit Rey'in bestelemiş olduğu 10. yıl marşını coşkuyla söylüyordu. Talebelerin arkasındaki gençler ve yaşlılar ise sokaktaki coşkuya alkış tutarak katılıyordu.
''Bu nümayiş niçin?'' diye sordum bakışlarımı kalabalığa bağlayarak. ''İkinci Cihan Harbi sona ermiş. Haberi duyan neşeyle sokağa fırlıyor. Bu coşku da ondandır.''
''Savaş bitti.'' demek dedim sevinç içinde.
''Gazeteler kocaman harflerle manşet atmış. Alman kuvvetlerinin kayıtsız şartsız teslim olduğunu yazıyor. Hiç okumadın mı?''
''Gazete okuyacak vakit mi buldun?'' diye ayıflandım. Sonra sevinç içinde ekledim. ''Geceden beri Tosyalı'nın peşindeyim. Nihayet yakalayıp nezarete tıktım. Ne mesut bir gün değil mi?'' Kenan duruşunu düzeltti birden. Ayaklarını masadan indirip kamburunu çıkararak masaya doğru eğildi. Hayret dolu bir ifadeyle ellerini masanın üzerinde birleştirdi.
''Sahiden yakaladın mı?'' diye sordu.
''Sahiden yakaladım Kenan. Zoruna mı gitti? Akşama kadar dosyasını hazır eder, müddeyi umumi beyan aklederim.''
''Neyse, şimdi çıkmak zorundayım. İzzet ile buluşacağım.''
''Hoşça kal.'' demedi Kenan. Sıkıntıdan şişmiş başını hafifçe öne eğmiş düşünüyordu. Kapıyı sertçe kapatıp dışarı çıktım. Sokaktaki neşeli insanlar kümesinin arasına karışıverdim. Herkes coşkuyla 10. yıl marşını okuyor, vecde gelmiş insanlar sokağın caddeyle kesişen noktasında ikiye bölünüyordu. Taksim'e doğru dalgalanan insanların peşi sıra yürüdüm. Dükkanların kapılarına, camlarına bayrağımız asılmıştı. Sol koldaki küçük büfe çarptı gözüme. İçinde zayıf suratlı ince bir adam oturuyordu. Kibarca başımı uzatıp bir paket birinci, bir kutu kibrit ve bir de gazete rica ettim. Kibarca ricamı yerine getirdi. Aceleyle paketi açıp dudaklarımın arasına bir dal cigara yerleştirip ucunu tutuşturdum. Gazeteyi koltuğumun altına sıkıştırarak devam ettim, an be an yumak gibi büyüyen kalabalığın peşinden. Bir müddet sonra kuvvetli bir ağrı saplandı kafama. Rumeli Han'ın bezemeli o güzel kapısına kadar da dinmek bilmedi. Neyse ki Han'ın giriş kapısının sağındaki Rebul eczanesi açıktı. Eczanenin tahta çerçeveli kapısını iteleyip içeri girdim. İçeri girdiğimde nefis bir lavanta kokusu sardı etrafımı. Önündeki tahta bloğun üzerinde duran irili ufaklı cam kavanozları raflara yerleştiren gözlüklü adam sıcak bir gülümseyişle karşıladı beni.
''Safa geldiniz efendim, buyurun.''
''Sefa bulduk.'' diyerek başımın ağrısından dert yandı. Beni ilgiyle dinlemişti. Kullandığım hususi bir ilaç olup olmadığını sordu.
''İlacın adını hatırlayamıyorum. Lakin portakal renginde mini minnacık kurabiyelere benziyor.'' dedim.
Rafların sağındaki camı kaydırarak iki kutu ilaç gösterdi.
''Bunlardan hangisi?''
''Soldaki.'' dedim emin bir sesle.
''Pekala, reçetenizi alabilir miyim?'' dedi kibarca. ''Maalesef yanımda değil. Şimdi doktor da bulmam kabil değil. Güç durumdayım. Umarım beni anlıyorsunuzdur.'' dedim yalvarırcasına.
''Affedersiniz, bu ilacın tesiri çok kuvvetli. Mamafi, reçetesiz satmak kanunen yasak. Lütfen siz de beni anlayın.'' dedi üzüntü içinde.
Çarnaşar dönüp gidecektim. Eczacı önündeki tezgahın altına eğildi. İçi yeşil sarı yapraklarla dolu, ağzı tıpayla kapatılmış minik bir cam kavanoz çıkardı. Şaşkınlıkla baktım eczacının mültefit yüzüne. Gözlüklerinin gerisinden güven telkin eden bir bakışla ''Bu otlar zararsızdır.'' dedi. ''Eski bir karışım, biraz koca karı işi. Kekremsi bir tadı var ama size faydası dokunacaktır. Sıcak bir suyun içine karıştırıp için. Başınızdaki ağrı kesilecek, gözleriniz kendiliğinden kapanacaktır.''
Minnet dolu bir ifadeyle baktım. ''Teşekkür ederim, ücreti.'' Yardımsever bir adamın yüzüne yayılan nazik bir gülümseyişle ''Rica ediyorum.'' dedi. ''Size faydası dokunsun, kâfi.'' Elimi bu yüce ruhlu adama teklifsizce uzattım. ''Bu arada benim adım Sadri.'' dedim. Elimi samimiyetle sıktı. ''Kemal.'' dedi sevecen bir sesle. ''Memnun oldum Kenan Bey, ilginiz için teşekkür ederim, hoşça kalın.'' diyerek eczaneden çıktım ve Rumeli Han'ın gösterişli kapısından geçtim. Gene İzzet düşmüştü aklıma. Bizim meraklı bu kapıdan geçmeden evvel şöyle bir durur, kapının taş süslemelerine, iyon başlıklarına, kemerin üstündeki Osmanlı kitabesine, kitabenin üstündeki mitolojik başa, sütunlardaki Fransızca ve Yunanca tabelalara nemlu bir nazarla bakardı. Gözlerinde manalı bir soru serpilip büyürdü sonra. Merakını dizginleyemeyince de sorardı bir. ''Keşke o da yanımda olsaydı.'' diye iç geçirerek ikinci kata çıktım. Ağa caminin avlusuna bakan pencerenin önündeki boş masaya oturdum. Genç bir garson bitti tepemde. Önüme bir bardak çay ve iki küçük kurabiye bıraktı. ''Bir yanlışlık yaptınız sanırım.'' dedim kibarca. Genç garson gülümsedi. ''Müessesemizin ikramı efendim. Bugün malum mesut bir güne uyandık.'' Gülümseyerek karşılık verdim, vaziyeti anlamıştım. Her yeri bugünkü kutlu haberin sevinci sarmıştı. Koltuğumun altındaki gazeteyi masaya sererek okumaya başladım. Gazetenin ilk sayfasında kocaman harflerle ''İkinci Cihan Harbi sona erdi.'' yazıyordu. Bakışlarımı aşağı kaydırdığımda dört karikatür dikkatimi çekti. Birinci karikatürde hipnotize edilmiş, ellerinde Nazi bayrakları taşıyan halk geniş bir alanı doldurmuştu. Adolf Hitler halkın karşısında yüksek bir kürsüde, gözleri pörsümüş, omuzları düşmüş, bitkin bir vaziyette görünüyordu. O ateşli nutukları atan, belagatiyle yurttaşlarını tesiri altına alan Adolf Hitler, mahcup bir ifadeyle başını öne eğmişti. İkinci karikatürde Paris'in sembollerinden biri olan zafer takından at üstünde geçiyordu Adolf Hitler. Başını öne eğmiş, yüzünü saklıyordu sağına ve soluna dizilen askerlerden. Nizami bir sırayla yan yana dizilmiş askerler de kollarını geniş bir açıyla öne doğru uzatmış selam duruyordu Adolf Hitler'e. Üçüncü karikatürde Adolf Hitler başına silah dayamıştı ve ayaktaydı. Bomboş, köhne bir odada yalnızdı. Yüzündeki en belirgin çizgiler göz torbalarına verilmişti. Günlerce uykusuz kalmış bir adamın gözleriydi bunlar. Yüzünün aldığı şekilden ise sıkıntılı olduğu anlaşılıyordu. Hezimetin verdiği ağırlığı omuzlarında taşıyamıyordu sanki. Başının üzerine kocaman bir bulut tünemişti, kara bir bulut. Bulutun içinde Heil Hitler yazıyordu. Dördüncü karikatürde savaşın sonunda hiç kimsenin kazanmadığı, aksine bütün bir insanlığın kaybettiği gerçeği gözler önüne seriliyordu. Birbirinden farklı tende, renkte ve dilde konuşan yüzlerce insanın omzunda kocaman bir tabut vardı. Tabutun kapağı açıktı ve içini yüzlerce kuru kafa doldurmuştu. Tabutu taşıyan insanların yüzünü buruk bir ifade kaplamıştı. Ölenlerin hangi milletten, dilden, inançtan olduğunu bir ehemmiyeti yoktu. Hepsi korkunç bir ihtirasın kurbanıydı sadece. Tabuta uzaktan bakan çocuklar ise yanaklarına düşen yaşı siliyordu. Aynı zamanda ürkek gözlerini gökyüzüne dikmişlerdi. Çocukları sarmalayan kadınların da kederli bakışları gökyüzündeydi. Gökyüzünden yağmur gibi kağıtlar düşüyordu ve her kağıtta savaşa katılmış milletlerin lisanıyla sulh yazıyordu. Sürüh sözcüğü içi bir daha asla doldurulamayacak nadide bir inci gibi sıkıştı kurumuş dudaklarımda. Bir yudum çay alıp bakışlarımı aşağı kaydırdım. Churchill'in, Stalin'in ve Truman'ın umut dolu sözleri doldurmuştu satırları. Dünya barışını tesis etmekten bahsediyorlardı. Beşeriyetin müşterek arzusu da buydu. Barışın coşkun bir pınar gibi tüm dünyaya akmasını diliyordu insanlar. Ya değilse bu pınar kuruyacak, Adolf Hitler mezaliminin yerini başkaları alacaktı. Yine çocuklar yorganın altına saklanarak tepelerine bomba yağdıran uçaklara lanetler edecek, anneler babalar Tanrı'ya sığınacak, viran olmuş şehirlerden başka viran şehirlere göçler başlayacaktı. Ve büyük bir ateşle yanacaktı paylaşamadığımız bu kocaman dünya. İnsanlarsa bir yığın felaketin eşiğinde yıpranan ruhlarını onarmak için debelenip duracaktı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 201.